Ayrım 3 Hilekar Frederick Forsyth Sayfa 38 Timothy Edwards iki gün sonra Sam McCready Londra'da St. James'te Brooks kulübüne yemeğe götürdü. Edwards üye olduğu kulüpler içinde en çok orasını severdi. İnsanın orada kabine sekreteri Robert Armstrong'a rastlayıp birkaç kelime konuşması mümkündü. Günün birinde gizli servisin yeni başkanını seçip Margaret Thatcher'ın onayına sunacak olan beş bilgenin başı olan Robert Armstrong, İngiltere'nin en etkin insanı olarak bilinirdi. Edwards konuyu ancak yemekten sonra kütüphanede kahvelerini içerken açtı. Aşağıda da söylediğim gibi Sam, herkes pek memnun. Ama şimdi yeni bir dönem yaklaşıyor. Düsturu belki de kitabına uygun olacak olan yeni bir dönem. Eski yöntemler, eski kurallara uymamalar biraz sınırlanacak.
Güzel seçilmiş bir sözcük dedi Sam.
Çok iyi, dosyalara şöyle bir baktığımızda senin yararlı dönemlerini aşmış bazı ajanların olduğunu görüyoruz. Eski dostlar belki. Çok hassas mevkilerde olmadıkça önemi yok. Ama kendi gerçek işverenlerince durumlarının öğrenilmesi servise gerçekten sorun açacak kişiler.
Örneğin kim diye sordu McCready.
Dosyaların sıkıntılı yanı da buydu işte. Her şey orada yazılıydı. Birine bir iş yaptırtmak için para ödedilme hemen bir ödeme kaydı düşürülürdü. Edwards o belirsiz tavrını bıraktı.
Hortlak, sen bunun nasıl bu kadar uzun zaman ihmal edilmiş olmasını anlayamıyorum.
Hortlak Batı Alman gizli servisinin memurudur. Pullah onun senin adına iş yaptığını öğrenecek olursa kıyamet kopacaktır. Bütün kurallara aykırı bir şey bu. Biz dost servislerin adamlarına casusluk yaptırtmayız. Kesinlikle olacak iş değil bu. Ondan kurtul Sam, parayı kes artık, hemen.
Ama o çok eskilerden dedi Sam, ta duvarın yapılışı sırasından. O zamanlar bizim için çok tehlikeli işler yaptı. Tam da öyle insanlara ihtiyacımız olduğu sıralarda. Bir sürpriz karşısında kalmıştık. Onun gibi kolaylıkla karşıya gidip gelebilecek bir tek insanımız yoktu.
Bu bir pazarlık konusu değil Sam.
Ona güvenirim, o da bana. Benim yüzüm asla kara çıkarmaz. Böyle bir şeyi satın alamazsın. Yıllar sürer onun gibisini yetiştirmek. Küçük bir para bunun gerçek bedelinin ancak kırıntısıdır.
Edwards kalktı, kolunun içinden mendilini çıkartıp dudaklarındaki konyak damlalarını sildi.
Ondan kurtul Sam. Korkarım bu bir emirdir. Hortlak gidecek.
Binbaşı Ludmilla Vanavskaya o haftanın sonunda gerinip koltuğuna yaslandı. Yorulmuştu. Sovyet malı Marlboro paketine uzandı. Kül tabağının dolu olduğunu görünce zile bastı. Dış bürodan genç bir onbaşı girdi içeri. Kadın konuşmadan tablayı işaret etti. Adam alıp dışarı çıktı. Birkaç saniye sonra boşaltıp temizlemiş olarak döndü. Kadın başını salladı. Onbaşı yine çıkıp kapıyı arkasından kapattı. Konuşmamışlardı. Binbaşı Vanavskaya'nın insanlar üzerinde böyle bir etkisi vardı. İlk yıllarda bazı gençler ütülü gömleği ve yeşil eteği üstünde kısacık kesilmiş sarı saçlarını görünce talihlerini denemeye kalkışmışlardı. Ama bir sonuç alamamışlardı. Vanavskaya 25'indeyken bir albayla evlenmiş ve adamı 3 yıl sonra boşamıştı. Adamın mesleğinde duraklama başlamış, onunkisi ise ilerlemişti. Şimdi 35 yaşında, artık üniforma giymiyordu. Üzerinde sade bir kömür grisi tayyör ve düz bir beyaz bluz vardı. Bazıları onun yatılabilir olduğunu düşünürlerdi. O buz gibi bakışları üzerlerine çevrilene kadar. Bir liberaller örgütü olmayan KGB'de binbaşı Vanavskaya bir bağnaz olarak ün salmıştı. Bağnazlar insanların içine her zaman korku salarlardı. Binbaşının bağnazlığı işi ve hainler konusundaydı. Kendini adamış bir komünistti. İdeolojik olarak hiçbir kuşkusu yoktu ve ihanet edenleri avlamayı meslek edinmişti. Soğuk bir tutkuyla nefret ederdi hainlerden. Hedeflerin hain bir şair ya da şikayet eden bir işçi olduğu ikinci daireden, silahlı kuvvetler dairesi de denilen üçüncü daireye naklini sağlamıştı. Burada hain çıkarsa bunlar daha yüksek rütbeli ve çok daha tehlikeli olurlardı. Albay kocası tarafından evliliklerinin son günlerinde sağlanan bu görev kendisine Moskova'nın çevre yolu Sadoya Spaskaya'daki bu gösterişsiz binada bir oda, bir masa ve o anda önünde açık durmakta olan dosyayı sağlamıştı. Dosyanın tamamlanması tam 2 yılını almıştı.
Amirleri kendisine inanana kadar bunu hep diğer görevlerinin arasına sıkıştırmıştı. 2 yıllık sürekli kontrol ve diğer dairelerden yalvar yakar yardım isteme ve hep birbirlerini tutan ordu personeliyle dövüşe dövüşe topladığı bölük bölçük bilgilerden bir tablo belirmeye başlamıştı. Binbaşı Ludmilla Vanavskaya'nın işi, kara hava ve deniz kuvvetleri içinde hain aramaktı. Değerli devlet malının ihmal sonunda kaybedilmesi kötüydü. Afgan savaşında canla başla dövüşmemek daha da kötüydü. Ancak önündeki dosya bambaşka bir şeydi. Binbaşı ordu içinde bir sızıntı olduğuna inanıyordu ve bunu yapan kişi de çok ama çok yükseklerdeydi. Dosyanın birinci sayfasında 8 ad vardı. Bunlardan 5'inin üzeri karalanmıştı. İkisinin yanında soru işareti vardı. Ama kadının gözü hep 8'inciye takılıyordu. Telefonu açıp bir numara verdi. Az sonra 3. daire başkanı General Shalyapin'in erkek sekreteri karşısındaydı.
Evet binbaşı, özel bir görüşme mi? Başkası olmayacak mı?
Anlıyorum.
Ama yoldaş general şu anda uzak doğuda. Ancak gelecek salı.
Peki, gelecek salıyı yazıyorum. Binbaşı Vanavskaya telefonu kapatırken suratını astı. 4 gün.
2 yıl beklemişti, 4 gün daha bekleyebilirdi.
O pazar sabahı Bruno Renate'ye, sanırım bu iş tamam dedi. Bir yer alıp dayayıp döşeyecek kadar param var. Çok güzel, küçük bir bar. Renate'nin yatak odasında yatıyorlardı. Erkek kadının işi kadar çalışma yatak odasından da nefret ettiğinden Renate kendisine zaman zaman bu iyiliği yapardı.
Bir daha anlat dedi.
Bruno gülümsedi. Yeri bir kere görmüş ve o anda aşık olmuştu. Hep istediği şeydi ve her zaman istediği yerdeydi. Kuzeyden gelen canlı rüzgarların havayı hep taptaze tutacağı deniz kıyısında. Kışları soğuk olurdu kuşkusuz ama merkezi ısıtma sistemi küçük bir onarımla yeni gibi olurdu.
Anlatayım. Adı Fener Barı ve üstünde eski bir gemici feneri var. Bremerhaven rıhtımında. Üst pencerelerinden Mellum Adası görünüyor. İşler iyi giderse bir de yelkende alır ve yazın oraya gideriz.
Eskiden kalma, bakır kaplı bir tezgah var. Biz onun ardından içki servisi yapacağız. Üstte de küçük bir daire. Bunun kadar büyük değil ama bir kere döşedik mi çok rahat olacaktır. Fiyatta anlaştım. Kaparoyu da öderim. Onarım Eylül başında bitecek. O zaman seni bütün bunlardan kurtaracağım.
Renate gülmemek için kendini güç tutuyordu.
Sabırsızlıkla bekleyeceğim sevgilim. Ne güzel bir yaşantımız olacak. Bir kere daha denemek ister miydin? Belki bu kere olur ha?
Renate başka bir insan olsaydı yaşlı adamı yavaş yavaş gerçeğe alıştırır, bütün bunlardan kurtulmayı, en azından Bremerhaven'da soğuk bir iklime gidip yerleşmeyi düşünmediğini söylerdi. Ama erkeğin sonunda çekeceği ıstırabın daha fazla olması için bu hayalini uzatmak çok hoşuna gidiyordu.
Köln'deki konuşmadan bir saat sonra siyah bir Jaguar araba İngiltere'de M3 otoyolundan çıkıp Dummer köyü yakınlarındaki daha sakin Hampshire yoluna girdi. Araba Timothy Edwards'ın özel arabasıydı ve direksiyonda servis sürücüsü vardı. Arkada Batı Londra'nın Abingdon Villas'taki dairesinde pazarın keyfini çıkarırken başkan yardımcısının telefonuyla çağrılan Sam McCready oturuyordu.
''Korkarım hemen gelmen gerekecek Sam, acil durum.''
Telefon çaldığında Sam pikaba bir Vivaldi koymuş, kendisini banyosunun sıcak sularına bırakmıştı. Sürücü John Jaguar'ı garajdan alıp geldiğinde üstüne kadife bir pantolonla, spor bir gömlek ve ceket geçirecek fırsatı ancak bulmuştu. Araba George stilinde büyük bir evin önünde durdu. John kapıyı açmak için hemen arkaya koştuysa da McCready ondan önce davrandı. Bu tip şeylerden nefret ederdi.
''Bana arka tarafta terasta olacaklarını söylediler efendim.'' dedi John.
McCready önünde durduğu konağa baktı. Timothy Edwards 10 yıl önce bir dükün kızıyla evlenmişti. Dük orta yaşların başında ölme nezaketini gösterip oğluyla kızına epey büyük bir miras bırakmıştı. Lady Margaret'in payına düşen 3 milyon sterlindi. McCready bunun en az yarısının çok esaslı emlake yatırıldığını tahmin ediyordu. Evin arka bahçesinde 4 hasır koltuk vardı. Koltuklardan 3'ü doluydu. Ayrıca az ileride beyaz bir demir masa üzerinde 3 kişilik sofra kurulmuştu. Lady Margaret'in dışarı çıkmayacağı anlaşılıyordu. Yemek yemeyecekti. Sam de yiyecek değildi. Hasır koltuklardaki iki adam ayağa kalktılar.
''Sam, gelebilmene sevindim.'' dedi Edwards.
''Hah'' diye düşündü McCready. ''Sanki seçenek tanıdın da.'' Edwards McCready'ye baktı. Bu pek yetenekli meslektaşının bir Hampshire davetine her ne kadar çok kalmayacak olsa da neden sanki bahçede çalışırken işini bırakmış gibi geldiğini merak etti. Kendisinin pantolonu ütülüydü ve ipekli gömleğinin üstünde bir blazer ceket ile boynunda da bir eşarp vardı. McCready de Edwards'ın mendilini sol ceket kolunun içinde taşımasına şaşmaktaydı. Bu süvari alaylarında başlamış bir adetti. Davet verildiği geceler süvari subayları üzerlerine çok dar gelen pantolonlar giydiklerinden ceplerinde şişkinlik yapmaması için mendillerini böyle taşırlardı. Ancak Edwards ne süvari alayından hatta ne de askerlikten gelmeydi. Oxford'u bitirdikten hemen sonra girmişti gizli servise.
''Chris Appleyard'ı tanımazsın sanırım.'' dedi Edwards.
Uzun boylu Amerikalı elini uzattı. Derisi meşinleşmiş, Teksaslı bir kovboy andırmasına karşın adam Bostonluydu. O meşinimsi izlenimini veren de birbiri ardından yaktığı Camel sigaralarıydı. Sam herhalde bunun için dışarıda yiyorlar diye düşündü. Edwards tablolarının nikotinle kaplanmasını istemezdi.
''Tanıştığımızı sanmıyorum.'' dedi Appleyard. ''Memnun oldum Sam. Senin ününü duymuşluğum var.''
McCready adamın kim olduğunu biliyordu. Siyah Avrupa masası başkan yardımcısı. Üçüncü koltuktaki kadın da elini uzattı. ''Merhaba Sam, nasılsın?'' ''Kırkında hala alımlı olan Claudia Stewart.''
''İyiyim Claudia, çok iyiyim.''
Kadının gözleri kendisine inanmadığını söylüyordu. Hiçbir kadın bir kere yatağını paylaşmasını teklif ettiği erkeğin bu deneyimin etkisinden kurtulduğunu düşünmek istemezdi. Claudia yıllar önce Berlin'de Sam'e ciddi şekilde aşık olmuştu. Ancak bir yere varamaması kendisini şaşırtmıştı. O zamanlar Sam'in karısı May'i bilmiyordu. Claudia Sia'nın Batı Berlin istasyonundaydı. Kendisi de bir ara oraya uğramıştı. Kadına orada ne işi olduğunu hiç açıklamamıştı. Aslında kadın onun Albay Pankratin'i işbirliğine kandırmak için oraya geldiğini sonradan öğrenmişti. Edwards Claudia'nın vücudundan yayılan işaretleri fark etmemiş değildi. Bunun arkasında ne olduğunu tahmin edebilirdi. Kadınların Sam'den hoşlanmalarına oldum olası şaşardı zaten. Oysa o kadar derbederdi ki. Yüzyıl evindeki kızların çoğunun onun kravatını düzeltmeyi, söküğünü dikmeyi ve hatta daha fazlasını istediklerini duymuştu. Bunu kendi kendine asla açıklayamıyordu.
''May için çok üzüldüm.'' dedi Claudia.
''Teşekkür ederim.''
Seven ve sevilen May, karısı, öleli 3 yıl olmuştu. İlk günlerde geceleri sabahlara kadar bekleyen, demir perde arkasından döndüğünde kendisini hep evinde karşılayan, hiç sormayan, hiç yakınmayan May. Skleroz yavaş da öldürürdü, hızlı da. May'i de hızlı öldürmüştü. 1 yıl sonra tekerlekli koltuğa mahkum olmuş, 2 yıl sonra da ölmüştü. Sam o günden beri Kensington'daki evde yalnız yaşıyordu. Neyse ki oğulları kolejdeydi ve sadece cenaze için gelmişti. Ne evin içindeki acıyı ne babasının umutsuzluğunu görmemişti. Bir uşak gümüş tepsi içinde bir şişe şampanya getirdi. Edwards adamın kulağına bir şeyler fısıldadı. Uşak az sonra bir kadeh bira getirdi. McCready birasını yudumladı. Hepsi de kendisine bakıyorlardı. Yabancı marka. İçini çekti. Yerlisini yeğlerdi.
''Appleyard, bir sorunumuz var Sam.'' dedi. ''Claudia sen anlat.''
''Pankratin.'' dedi Claudia. ''Onu hatırladın mı?''
McCready birasına bakarak başını salladı.
''Moskova'da kendisiyle pek az ilişki kurarak çalıştık. İnanılmaz şeyler getiriyor, büyük paralar alıyordu. Şimdi bir mesaj gönderdi, acele bir mesaj.''
Araya çöken sessizlikte McCready başını kaldırıp kadına baktı. ''Pankratin Sovyet ordusunun savaş emrini bulduğunu bildiriyor. Tüm Batı cephesi için. Bunu istiyoruz Sam, hem de çok istiyoruz.''
''Gidin alın öyleyse.''
''Bu kere çok kalın bir şey olduğunu bir yere bırakamayacağını söylüyor. Göze çarparmış. Bildiği ve güvendiği birine verebilirmiş ancak seni istiyor.''
''Moskova'da mı?''
''Hayır, Doğu Almanya'da. Yakında bir teftiş gezisine çıkacak. 1 hafta sürecekmiş. Malı Bavyera sınırı yakınında Turingia'da teslim etmek istiyor.
Gezisinde Cottbus, Dresden, Karl Marxstadt, Gera ve Erfurt'tan geçecek. Çarşamba akşamı Berlin'e dönecekmiş. Teslimatı salı ya da çarşamba sabahı yapmak istiyor. Bölgeyi tanımıyormuş. Teslim dışında nasıl gelip nasıl gideceğini falan hesaplamış. Sam birasını yudumlayarak Edwards'a baktı. Sen durumu açıkladın mı Timothy?
Şöyle bir değindim. Edwards konuklarına döndü. Sam'in gidemeyeceğini açıkça belirtmem gerek. Bundan başka da söz ettim. O da benimle aynı fikirde. SSD Sam'i mimlemiştir.
Claudia bir kaşını kaldırdı. Yani bir kere daha orada yakalarlarsa sınırda değiştirme diye bir şey olmayacak.
Onu sorguya çekip kurşuna dizecekler diye Edwards gereksiz olarak ilave etti. Apple Yard bir ıslık çaldı. Bu kurallara aykırı ama onları çok sinirlendirmiş olmalısın.
İnsan elinden geleni yapar dedisem ama ben gidemezsem gidebilecek başka biri var. Daha geçen hafta Timothy ile kulüpte kendisinden söz ediyorduk.
Edwards az daha şampanyadan boğulacaktı.
Hortlak mı?
Pankrat'in teslimatı ancak tanıdığı birine yapabileceğini söylüyor.
Hortlak'ı tanır. Bana ilk günlerde nasıl yardım ettiğini unuttun mu?
1981'de ben oraya gidene kadar Hortlak yanından ayrılmamıştı. Gerçekte Hortlak'ı sever. Onu tanır ve teslimatı yapar. Aptal değildir.
Edwards boynundaki ipekli eşarbı düzeltti.
Pekala Sam, son bir kere.
İş tehlikeli ve elde edilecek şey çok değerli. Ona bir ödül istiyorum. 10.000 sterlin.
Anlaştık dedi Apple Yard. Cebinden bir kağıt çıkardı. Pankrati'nin teslimat için ayrıntıları burada. İki ayrı yol gerek, asıl ve yedek. 24 saat içinde bunları bize bildirirsen kendisine iletebiliriz.
Ama ben Hortlak'a gitmesi için zorlayamam dedi McCready. Memur değildir, serbest çalışır.
Lütfen denesem dedi Claudia. Sam ayağa kalktı.
Bu salı hangi salı diye sordu.
Yarının haftasına dedi Apple Yard. 8 gün sonra.
İnsaf diye mırıldandı McCready.
İkinci bölüm. Sam McCready ertesi pazar gününün büyük bir bölümünü büyük çaplı haritalar ve fotoğraflar üzerinde geçirdi. Hala Doğu Alman masasında olan eski dostlarını bulup bir iki iyilik istedi. Hepsi de bölgelerini titizlikle koruyorlardı ama yetkisi olduğu için kendisine ne yapmakta olduğunu sormadılar. Öğleden sonra uygun iki yer bulmuştu. Biri Doğu Almanya'nın E40 otobanına paralel olan 7 numaralı karayoluydu. Küçük bir yol Jena sanayi kentini Weimar'a, oradan da Erfurt'a bağlıyordu. Birinci seçeneği Jena'nın hemen batısında, ikincisi yine aynı yol üstünde Weimar ile Erfurt arasında ve Nora'daki Sovyet üssünün 3 mil berisindeydi. Rus generali ertesi salı ve çarşamba günleri Jena ile Erfurt arasındaysa her iki yere de kısa zamanda ulaşabilirdi. McCready saat 5'te seçimlerini Amerikan Büyükelçiliğindeki Claudia Stewart'a bildirdi. ABD'de Langley'deki CIA merkezine hemen şifreli bir mesaj gönderildi. Onlar da seçilen yerleri onaylayıp mesajı Pankrati'nin Moskova'daki casus şefine bildirdiler. Haber ertesi sabahın erken bir saatinde Novodevichy mezarlığının duvarındaki belirli tuğlanın arkasına yerleştirildi. Ve 4 saat sonra bakanlığa gitmekte olan General Pankratin tarafından alındı. Pazartesi günü güneş batmadan McCready, Bond'daki gizli servis istasyon şefine şifreli bir mesaj gönderdi. Şef mesajı okuduktan sonra yırtıp yaktı ve telefona sarıldı. Bruno Morenz o akşam eve saat 7'de döndü. Yemeğini yarılamıştı ki karısı telefonu hatırladı.
''Dişçin, Doktor Fisher bugün seni aradı.''
Morenz başını kaldırıp önündeki donmuş yemeğe baktı.
''Hah, son dolguna bir daha bakmak istiyormuş. Yarın saat 6'da seni bekliyor.''
Kadın yine televizyondaki yarışmaya döndü. Bruno onun mesajı yanlışsız aldığını umut etti. Dişçisi Doktor Fisher değildi ve McCready'nin kendisini bekleyeceği iki bar vardı. Biri muayenehane, diğeri de klinikti. Saat 6'da öğle saatiydi. Dennis Gaunt o sabah McCready Heathrow Havalimanı'na götürdü. ''Yarın akşam döneceğim.'' dedi McCready. ''İşlere sen bakıverirsin.'' Köln'de elinde sadece bir evrak çantası olduğu için pasaport ve gümrük kontrolünden çabuk geçip bir taksiye atladı ve saat 11'de operanın önüne vardı. 40 dakika kadar meydanda dolaştı. Kreuzgasse sokağına girip Schildergasse yaya bölgesine girdi. Pek çok vitrinin önünde durup aniden geri döndü. Bazı mağazalara girip arka kapılarından çıktı.
Saat 12'ye 5 kala ardında bir kuyruk olmadığından emin olarak daracık Krebs Gazze sokağına dalıp eski biçim kalın ahşap kirişli bara doğru yürüdü. Barın küçük ve renkli camları yüzünden içerisi loştu. McCready uzak köşedeki bölmeye girip bir Ren birası ısmarlayarak beklemeye koyuldu. Bruno Morant 5 dakika sonra karşısındaydı. ''Görüşmeyeli çok oldu dostum.'' dedi McCready. Morant başını sallayarak birasını yudumladı. ''Ne istiyorsun Sam?'' Sam'in istediğini anlatması 10 dakika sürdü. Morant olumsuz bir tavırla başını salladı. ''Sam, 52 yaşındayım. Yakında emekli olacağım. Kendime göre planlarım var. Eskiden her şey daha değişik, daha heyecanlıydı. Şimdi doğrusunu istersen öteki taraftakilerden korkuyorum.''
''Ben de korkuyorum Bruno. Ama gidebilseydim hiç durmadan giderdim. Sen temizsin. Çabuk bir iş. Sabah gidip akşam döneceksin. Birinci yer olmazsa ertesi gün öğleden sonra ikincisine gideceksin. 10.000 sterlin nakit veriyorlar.''
Morant dostunun yüzüne baktı. ''Çok para bu. Bu işi yapabilecek başkaları da çıkar. Neden ben?''
''Seni tanıyor, senden hoşlanıyor. Benim olmadığımı görünce geri çekilmeyecek. Senden bunu istediğim için gerçekten üzgünüm. Ama bunu aslında benim için yapıyor olacaksın. Bu kere son, yemin ederim sana.''
Bruno birasını bitirip kalktı.
''Gitmem gerek, peki sen, yalnız senin için. Ama ondan sonra yemin ederim bu işi bırakıyorum.''
''Söz Bruno, bir daha asla, bana güven. Seni düş kırıklığına uğratmam ben.''
Gelecek pazartesi günü şafakta buluşmayı kararlaştırdılar. Bruno bürosuna döndü. McCready 10 dakika bekledi. Tunis Strasse'nin köşesindeki taksi durağından bir taksiye binip sürücüye Bon'a çekmesini söyledi. O günün geri kalanıyla çarşambayı Bon istasyonundan isteklerini konuşarak geçirdi. Yapacak çok şey vardı, buna karşılık zamanı çok azdı. İki zaman dilimi ötede Moskova'da binbaşı Ludmila Vanavskaya General Shalyapin'le randevusundaydı. Masasının ardında oturan saçlarını kazıtmış bu Sibirya köylüsü çevresine kurnazlık ve güç yayıyor gibiydi. Kadının getirdiği dosyayı dikkatle okudu, bitirdikten sonra yine kadına doğru itti.
''Daha çok varsayım.'' dedi.
Aslarını fikirlerini savunmaya zorlamaktan hoşlanırdı. Eski günlerde olsaydı elindeki bu dosya yeterliydi. Lubyanka'da her zaman bir kişilik yer bulunmuştu ama zamanlar değişmişti ve hala da değişmekteydi.
''Şimdilik yoldaş general,'' dedi Vanavskaya, ''ama biraz fazla sayıda değil mi? 2 yıl önce Almanya'daki SS-20 roketleri Amerikalılar çok çabuk haber aldılar.''
''Doğu Almanya casus ve hain kaynar, Amerikalıların uyduları, Rorschachs'ları.''
''Kızıl Bayrak donanmasının kuzeydeki manevraları. NATO'dakiler her şeyi hemen biliyorlardı.''
Shalyapin karşısındaki genç kadının tutkusuna gülümsedi. Aslarında gözü açıklığı asla kınamazdı. Onların göreviydi bu.
''Bir sızıntı olabilir,'' dedi. ''Ya da birkaç tane. İhmal, dikkatsizce konuşma, küçük çaplı ajanlar. Ama sen bir tek kişiyi düşünüyorsun.''
''Bunu.''
Vanavskaya uzanıp dosyanın üstündeki resmin üstüne bastırdı elini.
''Neden? Neden o?''
''Çünkü hep oradaydı.''
''Yakınlardaydı,'' diye düzeltti general.
''Yakınlardaydı. O bölgedeydi. Aynı operasyon içindeydi her zaman.''
General Shalyapin uzun zamandır iş başındaydı ve daha uzun bir sürede kalmak istiyordu. Mart ayında her şeyin değişeceğini görmüştü. Mihail Gorbaçov oy birliğiyle genel sekreterliğe seçilmişti. Gençti, sağlıklıydı ve uzun bir süre iş başında kalabilirdi. Reform yapmak istiyordu. Partiyi gereksiz ağırlıklardan temizlemeye başlamıştı bile. Shalyapin kuralları bilirdi. Bir genel sekreter bile Sovyet devletini ayakta tutan 3 sütunu ancak birer birer yıkabilirdi. Partinin eski muhafız takımını karşısına alacaksa KGB ve ordunun gönüllerini hoş tutmalıydı. Masanın üzerinden yüzü kızarmış olan binbaşıya uzanıp parmağını salladı.
''Buna dayanarak bakanlıktaki yüksek rütbeli bir subayın tutuklanmasını emredemem. Şimdi olmaz. Bana küçük de olsa çok sağlam, çok somut bir kanıt gerek.''
''Onu gözetim altında tutmama izin verin.''
''Ama gizlice.''
''Elbette yoldaş general, gizlice.''
''Peki binbaşı, sana gerekli kadroyu vereceğim.''
Yalnızca 1-2 günlük her direktör, tam bir yaz tatili yerine kısa bir tatil. Karımla oğlumu birkaç günlüğüne bir yere götürmek istiyorum.
Hafta sonuna ek olarak pazartesi, salı ve çarşamba günleri. Bu çarşamba sabahı Dieter Aust pek keyifliydi. Ayrıca iyi bir devlet memuru olarak astlarının yaz tatili hakları olduğunu bilirdi. Morentz'in hep böyle kısa tatiller almasına da şaşardı. Adamın belki de daha uzununa parası yetişmiyordu.
''Azizim Morentz, serviste görevlerimiz çok sıkıcıdır. Bu yüzden memurlarımıza mümkün olduğu kadar tatil yaptırtmak isteriz. 5 gün bir sorun değil ama bize önceden bir haber verebilseydin.'' ''Ama peki Bayan Keppel'a tatil çizelgesini yeniden düzenlemesini söylerim.''
Bruno Morentz o akşam karısına bir iş için 5 günlüğüne bir yere gönderileceğini söyledi. ''Sadece hafta sonu ve pazartesi, salı, çarşamba.'' dedi. ''Müdür Ost benim kendisiyle gitmemi istiyor.'' Televizyona dalmış olan karısı ''İyi.'' dedi. Aslında Morentz, Renate ile uzun ve romantik bir hafta sonu geçirmeye hazırlanıyordu. Pazartesi Sam McCready ile bir gün sürecek bir briefingi vardı. Salı günü de Doğu Almanya'ya geçecekti. Geceyi orada geçirmek zorunda kalsa bile, çarşamba akşamı batıya dönmüş olur, bütün gece araba sürerek perşembe sabahı işine yetişebilirdi. Sonra istifasını sunacak, Eylül sonuna kadar çalışacak, karısından ayrıldıktan sonra Renate ile Bremerhaven'ın yolunu tutacaktı. Irmtraut'un bu durumu umursayacağını sanmıyordu. Zaten evde bile kendisini görüp aldırdığı yoktu ki. Binbaşı Vanavskaya ilk ciddi düş kırıklığını perşembe günü yaşadı ve hiç de hanımlara yakışmayan bir küfür savurarak telefonu kapattı. Gözcüleri yerlerine almışlar, askeri hedeflerini izlemeye hazırdılar. Ancak Vanavskaya adamın günlük hareketlerini ve alışkanlıklarını bilmek zorundaydı. Bunu öğrenmek için de askeri haber alma servisi GRU'daki KGB 3. Daire casuslarından biriyle temas kurmuştu. KGB ile askeri karşıtı GRU genellikle düşman kardeşleri oynarlarsa da kimin köpek kimin kuyruk olduğu konusunda pek kuşku yoktu. KGB çok daha güçlüydü ve bu üstünlüğünü 60'lı yıllarda GRU albayı Oleg Penkovski'nin en çok Sovyet sırrını satan insan olarak damgalanmasından sonra daha da arttırmıştı. O günden sonra politbüro onlarca KGB ajanının GRU'ya sızmasına izin vermişti. Bunlar asker üniformaları giyerler, gece gündüz askerlerle birlikte olurlardı. Ama ilk ve asıl olarak KGB ajanlarıydılar. Gerçek GRU subayları onların kim olduklarını bilirler ve mümkün olduğunca uzak durmaya çalışırlardı. GRU içindeki genç KGB ajanı, ''Kusura bakmayın binbaşım'' demişti. ''Hareket emri önümde. Adamınız yarın Almanya'daki belli başlı garnizonlarımızı teftişe çıkıyor. Evet, programı da burada.'' Adam programı dikte ettikten sonra Vanavskaya telefonu kapatmıştı. Ondan sonra o da Doğu Berlin KGB merkezindeki 3. daire kadrosunu ziyaret için izin isteminde bulundu. Bürokratik engeller 2 gün içinde aşıldı. Vanavskaya cumartesi sabahı uçakla Potsdam'a gidecekti. 3. Ayrımın sonu. Sayfa 53.